Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 12. Ayrım. Meredith eğer gece gündüz durmadan çalışırsa Ocak ayının sonunda tükenmiş olacaktı. Jeff'in sabırsızlandığını, hatta ona kızdığını biliyordu. Defalarca ona annesiyle ilgilenecek birini işe almasını ya da ona yardım etmesine izin vermesini veya en kötüsü onlara zaman ayırmasını söylemişti. Ama yapması gereken diğer bütün işler arasında bunu başarması nasıl mümkün olabilirdi? Annesine yardımcı olacak birini bulmaya çalışmış ama bu durum bir felaketle sonuçlanmıştı. Zavallı kadın, Belyanoçi'de bir hafta çalışmış ve annesinin sürekli onu seyretmesine ve eşyalara dokunmayı bırakmasını söylemesine dayanamadığını söyleyerek önceden haber vermeden işi bırakmıştı. Böylece Nina'nın kim bilir nerelere gitmesiyle ve annesinin her gün daha garip ve soğuk davranmasıyla Meredith'in yapılması gerekenleri yapmaktan başka bir seçeneği kalmamıştı. Babasına annesiyle ilgileneceğine dair söz vermişti ve onu asla hayal kırıklığına uğratmazdı. Bu yüzden yapılması gereken her şeyi yapmaya devam etti. Yapmaya devam ettiği sürece acısını saklayabiliyordu. Alışkanlıkları onun kurtuluşu oldu. Her sabah erken kalktı. 5 mil koştu, kocasına ve annesine kahvaltı hazırladı ve işe gitti. Saat 8'de masanın başında çalışıyordu. Öğleyin annesine bakmak, birkaç fatura ödemek ve biraz temizlik yapmak için Belyanoçi'ye geri dönüyordu. Sonra saat 6'ya kadar yeniden işe dönüyor, evden işe dönerken market alışverişini yapıyor, 7 ya da 8'e kadar annesine uğruyor, annesi çok tuhaf davranmıyorsa, Jeff'le birlikte her ne yemek pişiriyorlarsa, onu yemek için saat 8.30'da evde oluyordu. Muhakkak saat 9'da kanepede uyuyakalıyor ve sabaha karşı 3'te uyanıyordu. Bu çılgın rutinin tek iyi yanı zaman farkı yüzünden Maddie'yi erken arayabilmesiydi. Bazen sadece kızlarının sesini duymak bile onun gününü atlatmasını sağlıyordu. Şimdi ancak öğlen olmuştu ve o interkomun düğmesine dokunurken ve "Daisy, öğle yemeği için eve gidiyorum. Bir saat sonra geri dönerim. Program raporlarını Hector'a verebilir misin? Ve Ed'e üzümler hakkındaki bilgileri bana vermesini hatırlatabilir misin?" derken çoktan bitkin düşmüştü. Ofisin kapısı açıldı. "Senin için endişeleniyorum," dedi Daisy kapıyı arkasından kapatırken. Meredith çok duygulanmıştı. "Teşekkür ederim Daisy ama ben iyiyim." "Çok fazla çalışıyorsun. O bundan hoşlanmazdı." "Biliyorum Daisy, teşekkürler." Meredith, Daisy'nin ofisten çıkmasını izledi, sonra çantasını ve anahtarlarını aldı. Dışarıda yine kar yağıyordu. Yollar gibi otopark da buzlu, çamurlu bir pislik içindeydi. Arabayı yavaş kullanarak annesinin evine gitti, arabayı park etti ve içeri girdi. Girişte paltosunu çıkardı ve astı. "Anne, ben geldim," diye seslendi. Cevap yoktu. Buzdolabını karıştırdı, geçen akşam buzlarını çözdüğü mantıyı ve mercimek çorbasıyla dolu olan bir saklama kabını buldu. Mantıyı mikrodalga fırına koydu ve ısıttı. Kış bahçesinde koyu bir karaltı gözüne iliştiğinde tam da yukarı çıkmak üzereydi. Bu kabak tadı vermeye başlıyordu. Paltosunu aldı ve bahçeye yağan karların içinde güçlükle ilerledi. "Anne!" dedi sesindeki öfkeyi duyarak ve onu kontrol edemeyerek. "Bunu yapmaktan vazgeçmelisin. Hadi gel içeri. Sana biraz mantı ve çorba yapacağım."
"Çorba mı var? Bölgeden mi?"
Meredith başını salladı. Bu kahrolası şey her ne demekse. "Mercimek çorbası, hadi gel." Annesinin ayağa kalkmasına yardım etti. Ayakları yine çıplaktı ve soğuktan morarmıştı. Ve onu mutfağa götürdü. Büyük bir battaniyeye sarıp masaya oturttu. "İyi misin?"
"Endişelenmen gereken kişi ben değilim Olga," dedi annesi. "Aslanımızı kontrol et."
"Benim Meredith." "Meredith?" dedi sanki isimden bir anlam çıkarmaya çalışıyormuş gibi. Meredith kaşlarını çattı. İsim annesine bir şey ifade etmemiş, hatta aklını daha da karıştırmış gibi görünüyordu. Bu sadece sıradan bir üzüntü değildi. Yolunda olmayan bir şey vardı. "Hadi anne, sanırım Doktor Burns'ü görmemiz gerekiyor."
Takas edecek neyimiz var? Meredith yine içini çekti ve mantı tabağını mikrodalgadan çıkardı. Nar gibi kızarmış, içine kuzu eti konmuş mantıyı daha soğuk bir tabağa alarak tabağı annesinin önüne koydu. Sıcak, dikkatli ol. Ben giysilerini getireceğim ve doktoru arayacağım. Burada kal, tamam mı? Birkaç giysi almak için yukarı çıktı ve yukarıdayken Daisy'yi arayıp ondan Dr. Burns'ten acil bir randevu almasını istedi. Sonra giysilerle aşağı indi ve annesinin ayağa kalkmasına yardım etti. "Hepsini yedin mi?" dedi Meredith. Şaşırmıştı. "İyi." Annesine bir kazak giydirdi, sonra çoraplarını ve kar çizmelerini giymesine yardım etti. "Paltonu giy, ben gidip arabayı ısıtacağım." Meredith tekrar eve geldiğinde annesi girişteydi. Paltosunu yanlış ilikliyordu. "İşte anne." Meredith paltosunun düğmelerini çözdü ve yeniden ilikledi. Paltonun sıcak olduğunu fark ettiğinde düğmeleri iliklemeyi neredeyse bitirmişti. Ellerini paltonun ceplerine soktu ve mantıyı buldu. Fırından yeni çıkmış yemek hala sıcaktı ve yağlı kağıt havlulara sarılmıştı. "Burada neler oluyor?" "Bunlar Anya için, senin için değil," dedi annesi geri çekilerek. "Bunların senin olduğunu biliyorum," dedi Meredith kaşlarını çatarak. Mantıyı girişteki masanın üzerinde duran seramik kaseye koyarak. "Senin için bunları tam burada bırakacağım, tamam mı?" dedi. "Hadi anne." Annesini evden çıkardı ve SUV'a bindirdi. "Arkana yaslan anne, uyu, çok yorgun olmalısın." Arabayı çalıştırdı ve şehre gitti. Kaşmir Tıp Merkezi'ni tuğla ofisinin önündeki açılı park yerlerinden birine arabayı park etti. İçeride Georgia Edwards masaya oturmuş, Kaşmir Lisesi'ndeki amigoluk günlerinde olduğu gibi neşeli ve güzel görünüyordu. "Merhaba Mer," dedi gülümseyerek. "Merhaba Georgia. Daisy annem için randevu aldı mı?" "Jimmy bilirsin. Siz Wilson'lar için her şeyi yapar. Onu muayene odası A'ya götürün." Muayene odasına yaklaşırken annesi birdenbire nerede olduklarını fark etmiş görünüyordu. "Bu çok saçma," dedi aniden kolunu çekerek. "Benimle istediğin kadar tartışabilirsin," dedi Meredith. "Ama doktoru göreceğiz." Annesi doğruldu, başını yukarı kaldırdı ve hızlı bir şekilde ilk muayene odasına yürüdü. Odada bulunan tek sandalyeye oturdu. Meredith annesinin arkasından odaya girdi ve kapıyı kapattı. Birkaç dakika sonra Dr. James Burns gülümseyerek odadan içeri girdi. Beyaz bir bilardo topu kadar keldi. Müşfik gri gözleriyle Meredith'e babasını hatırlattı. Yıllardır birlikte golf oynuyorlardı. Jim'in babası, babasının en iyi arkadaşlarından biriydi. Meredith'i sıkıca kucakladı. Bu kucaklamada paylaştıkları üzüntü ve sessiz bir "Ben de onu özlüyorum" vardı. "Pekala," dedi geri çekildiğinde. "Bugün nasılsın Anya?"
"Ben iyiyim James, teşekkür ederim. Meredith gergin, bunu biliyorsun."
"Seni muayene etmenin sakıncası var mı?" diye sordu.
"Elbette edebilirsin," dedi annesi.
"Ama gereksiz."
Jim ayağa kalkmasına yardım etti ve basit nezle muayenesine benzer şekilde muayene etti. Muayeneyi bitirdiğinde annesinin çizelgesine birkaç not aldı ve "Bugün günlerden ne Anya?" dedi.
"31 Ocak 2001," dedi annesi. Bakışları kararlı ve sakindi. "Çarşamba. Yeni bir başkanımız var. George Bush, genç olanı ve eyalet başkenti Olympia."
Jim duraksadı. "Nasılsın Anya? Gerçekten."
"Kalbim çarpıyor, soluk alıyorum, uyuyorum ve uyanıyorum."
"Belki birini görmelisin," dedi nazikçe.
"Kimi?"
"Kalbin hakkında konuşmana yardım edecek bir doktor."
"Ölüm konuşulacak bir şey değildir. Siz Amerikalılar kelimelerin bir şeyleri değiştirdiğine inanıyorsunuz."
"Değiştirmiyor."
Jim başını salladı. "Belki de kızımın yardıma ihtiyacı vardır."
"Pekala," dedi. Çizelgenin üzerine birkaç not daha yazarak.
"Ben onunla konuşurken neden sen bekleme odasına gitmiyorsun?"
Annesi hemen odadan çıktı.
Yalnız kaldıkları anda Meredith, "Annemin bir sorunu var," dedi. "Kafası çok karışık. Neredeyse hiç uyumuyor. Bugün öğle yemeğini ceplerine koydu ve kendinden bahsederken üçüncü tekil şahısla konuştu. Sürekli olarak bir aslan hakkında endişeleniyor ve bana durmadan Olga diyor. Sanırım masalları gerçek hayatla karıştırıyor. Geçen gece onlardan birini kendi kendine anlattığını duydum. Sanki babam dinliyormuş gibi. Bilirsin her zaman kışın üzgün olur. Ama bu başka bir şey. Bir terslik var. Alzheimer olabilir mi? Aklı yerinde gibi görünüyor Meredith. Ama acı çekiyor. Ona biraz zaman ver. Ama böyle bir şeyin üstesinden gelmenin normal bir yolu yok. 50 yıldır evliydiler ve şimdi o yalnız. Sadece dinle onu. Eğer yapabilirsen konuş. Ve çok fazla yalnız kalmasına izin verme. İnan bana Jim, annem yalnız. Ben odada ya olayım ya da olmayayım. Öyleyse birlikte yalnız olun. Evet dedi Meredith. Haklısın. Bizi gördüğün için teşekkürler. Şimdi annemi eve götürmem ve işe geri dönmem gerekiyor. 2:15 bir toplantım var. Belki temponu biraz yavaşlatmaya çalışmalısın. İstersen sana bir uyku ilacı yazabilirim. Meredith birisi, özellikle de kocası, ona bu öğüdü her verdiğinde $10 almış olmayı diledi. Bu kadar parayla bir Meksika plajında olurdu. Elbette Jim, dedi. Bir mola verip keyfime bakarım. Aşırı sıcak bir günde Washington eyaletini terk ettikten bir aydan fazla zaman sonra Nina bir yığın umutsuzluk, açlık çeken mültecinin arasında duruyordu. Görebildiği kadarıyla bu insanlar kirli, bel vermiş çadırların önünde toplanmıştı. Durumları kritikti. Birçoğu içeriye kanamalı, vurulmuş ya da tecavüz edilmiş olarak gelmişti. Ama metanetleri olağanüstüydü. Güneş ve toprak onlara boyun eğdiriyordu. Bir kova su için millerce yürümüş, Kızıl Haç'tan bir ölçek pirinç alabilmek için saatlerce beklemişlerdi. Ama yine de pisliğin içinde oynayan çocuklar vardı ve ara sıra kahkahaların sesi ağlama seslerinin üzerine yükseliyordu. Nina da en az etrafındaki insanlar kadar pis, yorgun ve açtı. Şimdi 2 haftadır bu kampta yaşıyordu. Bundan önce Sierra Leone'deydi. Eğilerek ve saklanarak vurulmaktan ya da tecavüze uğramaktan kaçınmaya çalışmıştı. Kuru, pis, kırmızı toprağa çömeldi. Kampın, böceklerin ve uzaktan çalışan makinelerin çıkardığı seslerin bir bileşimi olan uğultusu çok bunaltıcıydı. Sol tarafta ordu tarafından verilen bir çadırın üstünde eski püskü bir sıhhiye bayrağı dalgalanıyordu. Yüzlerce insan yardım almak için sabırla sırada bekliyordu. Onun önünde vücudunun yarısı çadırın içinde, yarısı dışında olan yaşlı, cildi kırışıklarla dolu siyahi bir adam karısının kollarındaydı. Kısa süre önce bir ayağını kaybetmişti ve vücuduna sarılan battaniyenin altından kopmuş bacağından akan kan sızıyordu. Karısı saatlerdir onunla birlikteydi. Bir deri bir kemik kalmış kendi vücudu ağrımasına rağmen onu destekliyordu. Değerli su damlalarını onun ağzına döküyordu. Nina objektifinin kapağını taktı ve ayağa kalktı. Kampın her tarafına bakarak kendisi için yeni olan bir yorgunluk hissetti. Kariyerinde ilk defa bütün bunların trajedisi neredeyse dayanılmazdı. Burası daha önce bulunduğu yerlerden daha kötü değildi. Sorun bu değildi. Durum değişmemişti, o değişmişti. Kendi acısını da her yere beraberinde götürmüştü ve bunun yükü, dikkatini farklı şeylere yöneltmesini imkansız hale getirmişti. İnsanlar genellikle onun işinin sadece orada olmakla ilgili olduğunu düşünmüştü. Sanki herhangi biri kamerayı yöneltip fotoğrafı çekebilirmiş gibi. Ama gerçek şuydu ki fotoğrafları onun kim olduğunun, ne düşündüğünün, ne hissettiğinin bir uzantısıydı. Kişisel bir trajedinin şiddetli acısını bir fotoğrafta yakalamak mükemmel konsantrasyon gerektiriyordu. Kendiniz bütünüyle bu anın içinde olmalıydınız. Ama bu onların anı olmalıydı. Sırt çantasını açtı ve küçük uydu telefonunu çıkardı. Cesaret edebildiği kadar doğuya yürüyüp donanımları kurdu, uyduyu konumlandırdı ve Deni'yi aradı. Sesini duyduğunda göğsünde bir şeyin rahatladığını hissetti. "Deni," dedi.
parazit yüzünden sesinin duyulması için bağırarak. ''Nina, aşkım, beni unuttuğunu sanmıştım, neredesin?'' Bunu söylediğinde yüzünü buruşturdu. ''Yine, sen?'' ''Zambiya.'' ''Yorgunum,'' dedi kendini şaşırtarak. Bunu daha önce söylediğini bile hatırlamıyordu. Çalışırken hiç söylememişti. ''Çarşamba günü Minemba adasında olabilirim.'' ''Mavi deniz, beyaz kumlar, buz, seks.'' ''Varım.'' Bağlantıyı kesti ve yeniden telefonu topladı. Askıyı omzuna asarak kampa doğru yola koyuldu. Bir dizi yeni kızıl haç kamyonu gelmişti ve bir yiyecek dağıtımı kargaşası yaşanıyordu. Bir kutu erzak taşıyan iki kadının yanından çabucak uzaklaştı ve fotoğraf çektiği çadırın yanından geçti. Kanlı bandajları olan adam ölmüştü. Kadın hala adamın arkasında oturuyor, onu kollarına sallıyor, ona şarkılar söylüyordu. Nina durdu ve bir fotoğraf çekti. Ama bu kez objektif onu korumuyordu. Ve kamerayı gözünden çektiğinde ağladığını fark etti. Nina, SUV'undaki rahat, klimalı koltuğundan pencereden dışarı Zanzibar'daki manzaraya baktı. Dar, dolan başlı sokaklar insanlarla doluydu. Geleneksel peçeler ve giysilerle örtülmüş kadınlar, mavi ve beyaz önlük giymiş okul çocukları, gruplar halinde duran erkekler. Yolun diğer tarafında satıcılar meyve ve sebzelerden tenis ayakkabılarına, tenis ayakkabılarından az kullanılmış tişörtlere kadar satabilecekleri her şeyi satmaya çalışıyorlardı. Yolun arkasındaki ormanda kadınlar, çoğunun sırtında ya da kollarında bebekler vardı, karanfil topluyordu. Yolun iki tarafında baharatlar tarçın renkli kumaşların üstüne yatırılmış sıcak güneşte kuruyordu. Taksi nihayet ana yoldan ayrılıp plaja giden toprak yola döndüğünde Nina değerli hayatı için kapı kolunda tutundu. Buradaki yol bütünüyle mercandı, ada da öyle. Ve lastikler bir anda patlayabilirdi. Hızları azaldı. Bir hiçliğin ortasında kurulmuş olan köylerin çok yakınından geçtiler. Büyükbaş hayvanlar eğreti ağılara kapatılmış, parlak renkli peçeler takmış ve elbiseler giymiş kadınlar çalı çırpı topluyor, çocuklar kuyunun başında su almak için birlikte pompalıyorlardı. Evler küçük ve karanlıktı ve kullanılabilecek her şeyden yapılmıştı. Çalı, çırpı, çamur, mercan parçaları, her şeye toprağın kırmızılığı bulaşmıştı. Yolun sonunda plaj arı kovanı gibi hareketliydi. Erkekler kumun üzerine yayılmış ağlarla ilgilenirken tahta kayıklar sığ suyun içinde inip çıkıyordu. Pejmürde giyinmiş çocuklar Amerikan doları karşılığında fotoğraf için poz vermelerini teklif edecek turist bulmak umuduyla bölgede dolaşıyorlardı. Parlak beyaz sürat teknesine adım attığı anda ne kadar gergin olduğunu fark etti. Ensesindeki bir düğüm çözüldü. Kirli yüzünde durgun denizde hızlanırken birbirine karışmış saçlarına vuran deniz havasını hissetti. Tuzlu deniz havasını solurken üzüntüsüyle bile ne kadar şanslı olduğu aklına geldi. O korkunç yerleri geride bırakabilir, bir telefon görüşmesi ve uçak biletiyle geleceğini değiştirebilirdi. Ada Minemba, Zanzibar takım adalarındaki küçük bir atöldü ve oraya vardığında adanın yöneticisi Zoltan bir bardak beyaz şarap ve soğuk ıslak bir bezle onu bekliyordu. Nina'yı gördüğünde yakışıklı bronz yüzü kocaman bir gülümsemeyle aydınlandı. Sizi tekrar gördüğüme memnun oldum. Ekipmanların içinde bulunduğu çantayı başının üstünde tuttuğundan emin olarak tekneden ılık sulara atladı. Teşekkürler Zoltan. Burada olduğuma memnunum. Ondan şarabı aldı. Deni geldi mi? Dün. 7 numara. Kamera çantasını ve sırt çantasının askısını omzuna astı ve aşağı plaja doğru yola koyuldu. Kum kendisinden oluşturduğu mercan kadar beyazdı ve suyun rengi olağanüstü deniz yeşilinin bir tonuydu. Neredeyse annesinin gözlerinin rengiyle aynıydı. 12. ayrımın sonu. Sayfonu 125. Devamı 13. ayrımda.